Ayrım 7.
Jack'in ölümü çok hoş olmayacak. Belki de hayatın karşılaşabileceği en kötü ölüm. Aileninin cerrah olmasının konuya bir katkısı olmuyor. Çok fazla şey biliyor ve durup kocasının kanserinin beynini yemesini izlemek onun için çok acı olacak. Sonra küçük bir kızı tam gün çalışması gereken mesleğiyle kalı kalacak. Geleceği bir kabus gibi. Earl'ün ricasını dinlerken yardım etmek istiyordum. İstediği her şeyi vermek istedim. Ama bazı problemler vardı. İyi terapi keskin sınırlar gerektirir ve hem Jack'i hem de Irene'i tanıyordum. Çok iyi tanımıyordum, bu doğru, ama Earl'ün evinde birkaç akşam yemeği partisine katılmıştık birlikte. Bir keresinde Jack'le Super Bowling'i seyretmiş ve birkaç kez tenis oynamıştım. Bütün bunları Earl'e söyleyerek sözlerimi şöyle bitirdim. Sosyal olarak tanıdığım birini tedavi etmek her zaman karmaşık bir hale gelir. En iyi şekilde ancak onu bir başkasına göndererek yardımcı olabilirim. Aileyi tanımayan birine. Bunu söyleyeceğini biliyordum diye cevap verdi. Irene'i bu cevap için hazırladım. Bu konuyu tekrar tekrar konuştuk ama başkasıyla görüşmek istemiyor. Çok güçlü, iradeli ve genelde psikiyatriye çok az saygısı olmasına rağmen sen de karar kılmış. Çalışmalarını takip ettiğini ve Tanrı bilir neden ama ona yetecek kadar zeki olan tek psikiyatrın sen olduğuna ikna olduğunu söyledi. Bu konuyu bir düşüneyim, seni ararım. Ne yapmalıyım? Bir yandan arkadaşlık söz konusuydu. Earl ve ben birbirimizi hiç reddetmemiştik. Ama potansiyel sınır sızıntısı beni rahatsız ediyor. Earl ve karısı Emily en yakın sırdaşlarımdandı. Ve Emily, Irene'in en yakın arkadaşıydı. İkisinin baş başa beni konuştuklarını hayal edebiliyorum. Evet, hiç kuşku yok. Alarm sinyallerinin çaldığını duyabiliyorum ama ses düğmesini biraz kıstım. Irene ve Emily'den terapi etrafında bir sessizlik duvarı örülmesi konusunda söz alabilirim. Uğraşması zor ve karmaşık. Ama eğer onun düşündüğü kadar zekiysem halledebilirim. Telefonu kapattıktan sonra alarm zillerini aldırmamaya neden bu kadar istekli olduğumu merak ettim. Hayatımın bu nazik anında Earl'ün ricasının kaderle ilgili bir şey olduğunu fark ettim. Bir meslektaşım ve ben eş kaybıyla ilgili deneysel bir araştırmayı yeni bitirmiştik. Kısa süre önce karılarını ve kocalarını kaybeden eşler üzerinde çalışmıştık. Her biriyle uzun uzun görüşmüş ve 8 kişilik kısa grup terapisiyle tedavi etmiştim. Araştırma grubumuz ilerleyişlerini bir yıl boyunca takip etti ve bir yığın bilgi topladı. Mesleki dergilerde birkaç makalemiz çıktı. Bu konu hakkında çok az kişinin benden daha fazla şey bildiğine ikna olmuştum. Yas söz konusu olduğunda kendimi Irene'den uzak tutmaya vicdanım nasıl el verirdi? Üstelik sihirli sözcükleri söylemişti. Onu tedavi edecek kadar zeki olan tek kişiydim ben. Kibir prizime mükemmel uyan fiş. Ders 1. İlk rüya. Birkaç gün sonra ilk seansımız için Irene'le buluştum. Hemen söyleyeyim ki o şimdiye kadar tanıdığım en ilginç, en zeki, en inatçı, en acılı, en hassas, en hükmedici, en zarif, en çalışkan, en becerikli, en azimli, en cesur, en çekici, en gururlu, en soğuk, en romantik ve insanı deli eden kadındı. İlk seansımızın ortalarına doğru bir gece önce gördüğü bir rüyayı anlattı. Hala cerrahım ama üniversitede İngilizce okuyorum. Bir derse hazırlığım, ikisi de aynı adı taşıyan, biri eski ve biri modern, iki farklı metni içeriyor. Seminer için hazırlıksızım çünkü iki metni de okumamışım. Özellikle beni ikinciye hazırlayacak olan birinci eski metni okumadım. Başka ne hatırlıyorsun Irene diye sordum durduğunda. İki metnin de aynı adı taşıdığını söyledi. Ne olduğunu biliyor musun? Aa evet, bunu çok açık bir biçimde hatırlıyorum. Her iki kitap, eskisi de yenisi de Masum'un Ölümü adını taşıyordu. Irene'i dinlerken hayallere daldım. Rüyası saf altın, entelektüel bir yiyecekti. Tanrılardan bir armağandı. Psikolojik dedektiflerin hayalleri gerçek olmuştu. Sabrın ödülü, tutuk mühendislerle sayısız sıkıcı terapi gözleminin karşılığı. En sinirli, en aksi terapistin bile zevkle mırlamasını sağlayacak bir rüyaydı bu. Ve ben de mırladım. İki metin, biri eski, biri yeni. Mırıl mırıl. Yenisini anlamak için eski metin gerekiyor. Mırıl mırıl ve adı Masum'un Ölümü, mırıl mırıl mırıl. Irene'in rüyası yalnızca en üst düzeyde entelektüel hazine olmakla kalmıyordu, ayrıca ilk rüyaydı da. 1911'de Freud ilk kez tartıştığından beri hastanın psikanalizde rapor ettiği ilk rüyayı bir gizem çevrelemiştir. Freud ilk rüyanın deneyimsiz olduğunu ve oldukça fazla şey açığa çıkardığına inanmaktaydı. Çünkü başlangıç hastalar acemidirler ve savunma oluşturmamışlardır henüz. Terapide daha sonra terapistin oldukça becerikli rüya yorumu yeteneklerinin olduğu açık hale gelince, bilinç dışımızda yaşayan rüya dokumacısı daha dikkatli olmaya başlıyor ve daha karmaşık ve kafa karıştırıcı rüyalar üretmenin yolunu buluyordu. Freud'u izleyerek rüya dokumacısının aksonlar ve dendritler ormanının ortasında iyi bir hayat süren şişko neşeli bir cüce olduğunu düşünmüşümdür hep. Gündüzleri uyur ama geceleri vızlayan sinaps yastığına uzanarak ballı meyve suyu içip tembel bir şekilde ev sahibi için rüya sahneleri üretmeye başlar. İlk terapi ziyaretinden bir gece önce kişi yaklaşan terapiyle ilgili birçok çatışmalı duyguyla uykuya dalar ve cüce her zamanki gibi mutlu bir şekilde bu korku ve umutları basit, şeffaf bir rüya halinde dokuyarak gece işini tamamlar. Sonra cüce büyük bir korkuyla öğrenir ki terapist bu rüyaları becerikli bir şekilde yorumlamaktadır. Cüce rakibine rüya kanununu bozan terapiste zarif bir şekilde şapka çıkarır. O andan itibaren rüyanın anlamını gitgide daha derine gömer. Aptalca bir peri masalı. Tipik 19. yüzyıl insan biçimciliği. Freud'un soyut zihinsel yapılarını bağımsız, özgür iradeli ruhlar halinde somutlaştırma şeklindeki geniş alana yayılan bir hata. Keşke buna inanmasaydım. Onlarca yıl boyunca pek çok ilişki, pek çok kişi, ilk rüyayı bütün nevroz kavramının rüya diline aktarılışını temsil eden paha biçilemez bir belge olarak görmüştür. Freud o kadar ileri gitmiştir ki ilk rüyanın tam yorumunun bütün analize uyduğunu ileri sürmüştür. Benim kendi analizimdeki ilk rüya, bütün ayrıntıları ve psikiyatri stajıma başladıktan kısa bir süre sonra gördüğüm günün duygusuyla taptaze duruyordu zihnimde. Doktorun muayene masasında yatıyorum. Çarşaf beni uygun bir biçimde örtemeyecek kadar küçük. Hemşirenin bacağıma, incik kemiğime bir iğne batırdığını hissediyorum. Birden patlayıcı bir tıslama ve çağıltı sesi duyuluyor. Tıs. Rüyanın ortası, gürültülü tıs. Benim için hemen çok netleşti. Çocukken kronik sinüzit çekerdim ve her kış annem sinüslerimin temizlenmesi için beni Doktor David'e götürürdü. Sarı dişleri ve eskiden otolaringoların taktığı kafa bandına iliştirilmiş olan yuvarlak aynanın ortasından bana bakan balık gibi gözlerinden nefret ederdim. Sinüs kanalıma kanülü sokarken keskin bir acı hissederdim. Sonra sinüslerime tuzlu suyu enjekte ederken de sağır edici tıs sesini duyardım. Krom atık kabının içindeki kıpır kıpır iğrenç pisliğe bakarken beynimin bir kısmının irin ve iltihapla birlikte akıp gittiğini düşünürdüm. Tıpkı Freud'un ileri sürdüğü gibi ilk rüyam yıllarca süren analitik çalışmamdan önce geldi. İfşa edilme, aklımı kaçırma, beynimin yıkanması, uzun sert bir vücut parçasına incik kemiği olarak tasvir ediliyor, yüklenen büyük bir acıyı söndürme, çekme korkusu. Freud ve sonra gelen pek çok analist, ilk yorumun ve bilinç dışı malzemeye maruz bırakılmanın hastayı aşırı bunaltıp, rüyalarımızı ören cüceyi tamamen hareketsiz kılmasını önlemek için ilk rüyanın anlamına çok çabuk dalmamak gerektiğine karşı uyarmışlardır. Bu tür uyarılar ne analitik disiplinin dar kafalı bencilliğini korumaya ne de terapinin etkinliğini arttırmaya yönelik değilmiş gibi görünmektedirler ve ben bunlara karşı her zaman direnmişimdir. 1940'lardan 1960'lara kadar yumurta kabuğu üzerinde yürüme yaklaşımı hüküm sürdü. Müdahalelerin kesin, narin ifadesi analitik kurumlar arasında sonsuz bir gizli tartışma konusu olmuştur. Mükemmel bir şekilde zamanlaması yapılmış ve formüle edilmiş yorumların gerekliliği hakkındaki propaganda bombardımanına tutulan acemiler, korku ve hayranlık dolu olan kendiliğindenliklerini ve etkinliklerini bastırarak terapi boyunca parmak uçlarında gezinirler. Bu tür biçimciliğin ters etkili olduğunu düşünüyorum. Çünkü hastayla empatik, otantik bir ilişki kurmak gibi büyük amacı bozar. Bana göre Freud'un terapötik ittifak sağlanana dek rüyalar üzerinde çalışılmaması şeklindeki uyarısı garip bir şekilde terse çevrilmiştir. Bir rüya üzerinde çalışmak, terapötik ittifakı kurmanın mükemmel bir yoludur. Bu yüzden hemen Irene'in rüyasına daldım. Yani iki metni de okumadın diye başladım. Özellikle de eski olanı. Evet evet, bu konuyu sormanızı bekliyordum. Kuşkusuz bir anlamı yok, bunu biliyorum ama rüyamda tam olarak böyle oldu. Ödevi okumadım, iki metni de okumadım ama özellikle de eski olanını okumadım. İki metnin hayatındaki anlamı konusunda bir ön sezin var mı? Ön sezi değil diye cevap verdi Ayrin. Ne anlama geldiklerini kesin olarak biliyorum. Devam etmesini bekledim ama pencereden dışarı bakarak sessizlik içinde oturmaya devam etti. Açıkça istemezsem Ayrin'in konuşmaya gönüllü olmayacağı şeklindeki sinir bozucu alışkanlığını henüz öğrenmemiştim. Kızarak sessizliğin bir iki dakika sürmesine izin verdim, sonunda onu zorladım. Ve bu iki metnin anlamı, 20 yaşımdayken abimin ölmesi birinci metindi. Kocamın yaklaşan ölümü yeni metin. Yani rüyan abinin ölümüyle baş edene dek kocanın ölümüyle baş edemeyeceğini söylüyor bize. Anladınız, tam olarak öyle. Bu ilk rüyanın incelenmesi yalnızca terapinin içeriğini değil, sürecini, yani terapist-hasta ilişkisinin yapısını da belirledi. Öncelikle Irene her zaman hazır ve düşünceliydi. Her soru soruşumda orijinal ve geniş kapsamlı bir cevap aldım. İki metnin adlarını biliyor muydu? Biliyordu. Yeni metni anlamak için neden eski metni bilmesi konusunda bir ön sezisi var mıydı? Elbette. Ne anlama geldiğini tam olarak biliyordu. Rutin sorular bile, bundan ne anlam çıkarıyorsun veya düşüncelerin şimdi nereye gidiyor Irene? 5 yıllık terapide bereketli bir hasat vermek konusunda asla başarısız olmuyordu. Irene'in cevapları beni çoğunlukla sinirlendiriyordu. Çok hızlı, çok yerindeydi. 5. sınıf öğretmenim Bayan Fernald'ı getiriyordu aklıma. Ayağını sabırsızca yere vurup olduğu yerde yürüyormuş gibi yaparken benim hayal kurmamı bırakıp sınıfın yaptığı bir egzersize katılmamı beklerdi. Hadi Irene derdi bu arada. Bayan Fernald'ı aklımdan çıkarmaya devam ettim. Ya masumun ölümü senin için ne anlam ifade ediyor? Hayatım boyunca bana arkadaş olmasını beklediğim abimin 20 yaşındayken bir trafik kazasıyla benden alınmasıyla ne anlama geldiğini hayal edin. Sonra Jack'i buldum ve şimdi 45 yaşında onu kaybetmenin ne anlama geldiğini düşünün. 70'indeki anne babamın yaşadığını ve kardeşimin ve kocamın ölmesini düşünün. Zaman yerinden çıkmış. Gençler önce ölüyor. Irene kendisinden 2 yaş büyük olan abisi Alan'la güzel ilişkisini anlattı. Ergenliği boyunca abisi onun koruyucusu, sırdaşı, her genç kızın hayalini kurduğu akıl hocası olmuştu. Ama sonra Boston'daki bir caddede frenlere sıkıca basıldığı bir anda Alan ölmüştü. Polisin üniversite arkadaşlarıyla paylaştığı küçük evi nasıl aradığını, o güne ait her ayrıntının zihninde nasıl sonsuza dek donduğunu anlattı. Her şeyi hatırlıyorum. Alt kattaki telefonun çalışı, küçük pembe ve beyaz püsküllerin bulunduğu bornozumu, mutfağın yanındaki telefonun asılı olduğu bölmeye giderken yünlü terliklerimin merdivenlerde nasıl lap lap sesleri çıkardığını, elimin altında son derece düzgün trabzanları, ahşabın benden önceki Harvard ve Radcliffe öğrencileri tarafından nasıl pürüzsüz hale getirildiğini düşündüğümü hatırlıyorum. Ve sonra o adamın sesi. Bana Alan'ın öldüğünü söylerken kibar olmaya çalışan o yabancı. Saatlerce orada oturup cumbanın penceresinin eğimli camına baktım. Yan bahçedeki gökkuşağı renkli kirli kar yığınını hala görebiliyorum. Terapi sırasında iki metin rüyasına ve masumun ölümünün anlamına defalarca geri dönecektik. Abisinin kaybı hayatında önemli bir yere sahipti. Ölüm masumiyetini sonsuza kadar yok etmişti. Çocukluk mitleri yok olmuştu. Adalet, önceden kestirilebilirlik, iyiliksever tanrı, şeylerin doğal sırası, koruyucu ebeveynler, evin güvenliği, varoluşun kaprislerine karşı tek başına ve korunmasız kalan Irene güvenliğe ulaşmak için mücadele etmişti. Eğer doğru acil tıbbi tedaviyi alsaydı, Aaron hayatta kalabilirdi diye düşünüyordu. Tıp çağırıyordu. Ölüm üzerinde tek hakimiyet umudunu tıp sunuyordu ve Aaron'ın cenazesinde birdenbire tıp fakültesine gidip cerrah olmaya karar vermişti. Alan'ın ölümünün ardından Irene'in verdiği diğer bir kararın terapideki çalışmamız konusunda muazzam etkileri oldu. Bir daha hiç incinmemenin yolunu bulmuştum. Eğer kimsenin benim için önemli olmasına izin vermezsem bir daha asla böyle bir kayıp yaşamazdım. Bu karar hayatında nasıl bir rol oynadı? Sonraki 10 yıl içinde hiç kimseyle bağlantı kurmadım. Hiç riske girmedim. Pek çok erkek tanıdım ama ilişkiyi hemen kopardım. Onlar ciddileşmeye ve ben bir şey hissetmeye başlamadan önce. Ama sonra bir şeyler değişti. Evlendin. Bu nasıl oldu? Jack'i 4. sınıftan beri tanıyordum ve nedense evleneceğim kişinin o olacağını düşünürdüm hep. Hayatımdan çıkıp bir başkasıyla evlendiği zaman bile geri geleceğini biliyordum. Abim onu tanır ve saygı duyardı. Sanırım abimin Jack'i takdir ettiğini söyleyebilirsiniz. Yani Alan'ın Jack'i onaylaması, onunla evlenme riskine girmene izin verdi. O kadar basit değil. Uzun, çok uzun bir zaman aldı. Ve o zaman bile genç ölmeyeceğine yemin etmeden Jack'le evlenmeyi kabul etmedim. Irene'in ironisini takdir edip gülümsemesini görmek için gülümseyerek ona baktım. Ama o gülmüyordu. Irene ironik değildi, son derece de ciddiydi. Bu senaryo çalışmamız boyunca tekrar tekrar gerçekleşecekti. Ben mantığın sesi olmak için seçilmiştim. Yemi çoğu kez yutuyordum. Mantıksızlığıyla karşı karşıya geliyordum, tartışıyordum, onun mantığına sesleniyordum. Kesin, bilimsel şekilde törpülenmiş aklını uyandırmaya çalışıyordum. Diğer zamanlarda yalnızca bekliyordum. Ama sonuç hep aynıydı. Tek santim bile kıpırdamıyordu. Konumundan asla vazgeçmiyordu. Ve ben onun ikili doğasına, akıl almaz mantıksızlığının sınırladığı olağan dışı açıklığına hiç alışamadım. Ders 2. Ceset Duvarı. Irene'in ilk rüyası gelecekteki ilişkimizin doğasını belirlediyse, ikinci yıl gördüğü rüya bunun tersiydi. Geriye dönük, hali hazırda birlikte geçtiğimiz yolu aydınlatan bir ışıktı bu. Bu ofiste, bu sandalyedeyim. Ama odanın ortasında, ikimizin arasında garip bir duvar var. Sizi göremiyorum. Başlangıçta duvarı açık bir şekilde göremiyorum. Düzensiz bir duvar. Üzerinde pek çok çatlak ve kabartı var. Küçük bir kumaş parçası görüyorum. Kırmızı, ekoseli bir kumaş. Sonra bir el fark ediyorum. Sonra da bir ayak ve bir diz. Artık ne olduğunu biliyorum. Birbiri üstüne yığılmış cesetlerden oluşan bir duvar bu. Peki rüyadaki duygun neydi Irene? Hemen hemen her zaman sorduğum ilk soruydu bu. Rüyadaki duygu çoğu kez anlamının merkezine götürür bizi. Hoş değil, korku dolu. En güçlü duygum başlangıçtaydı. Duvarı görüp kaybolduğumu hissettiğimde. Tek başıma, kaybolmuş, korkmuş. Bana duvarı anlat. Şu anda tarif ettiğimde kulağa ürkütücü geliyor. Auschwitz'teki ceset yığınları gibi. Ve o kırmızı kumaş parçası. O deseni biliyorum. Jack'in öldüğü gece giydiği pijamaydı o. Ama nedense duvar ürkütücü değildi. Yalnızca oradaydı. Benim incelediğim ve araştırdığım bir şeydi. Korkumun bir kısmını yatıştırmış olabilir. Aranızdaki ceset duvarı. Bundan ne çıkarıyorsun Irene? Bir esrar yok bunda. Bütün rüya bir esrar değil. Yalnızca baştan beri hissettiğim şey. Rüya, bütün o cesetler, ölümler yüzünden beni gerçekten göremeyeceğini söylüyor. Hayal edemezsin. Sana hiçbir zaman hiçbir şey olmadı. Hayatında bir trajedi yaşamadın hiç. Irene'in hayatındaki kayıplar artmıştı. Önce abisi, sonra terapimizin ilk yılının sonunda ölen kocası, birkaç ay sonra babasına ileri prostat kanseri teşhisi kondu, ondan kısa bir süre sonra da annesi Alzheimer hastalığına yakalandı. Ve sonra terapide ilerleme kaydetmiş gibi görünürken 20 yaşındaki vaftiz oğlu, hayat boyu sahip olduğu yakın arkadaşı olan kuzeninin tek çocuğu bir tekne kazasında boğularak öldü. Bu son kaybın neden olduğu burukluk ve kederin ortasında bu cesetler rüyasını görmüştü. Devam et Irene, dinliyorum. Demek istediğim şey, beni nasıl anlayabilirsin ki? Senin hayatın gerçek dışı, sıcak, rahat, masum, bu ofis gibi. Arkasındaki tıka basa dolu kitaplı ve pencerenin hemen dışında parıldayan kırmızı renkli Japon ismenden ağacını gösteriyordu. Eksik olan tek şey parlak desenli yastıklar, şömine ve çıtırdayan ateş. Ailen etrafında, hepsi aynı şehirde ve kırılmamış bir aile zinciri. Kayıp hakkında gerçekten ne bilebilirsin ki? Kayıpla daha iyi başa çıkabileceğini mi düşünüyorsun? Varsayalım karın ya da çocuklarından biri şu anda ölmek üzere. Ne yapardın? O kendinden hoşnut çizgili gömleğin bile, ondan nefret ediyorum. Onu ne zaman giysem yüzümü buruşturuyorum. Söylediği şeyden nefret ediyorum. Ne söylüyor? Ben bütün problemlerimi çözdüm. Seninkileri anlat. Bu duyguları daha önce de ifade etmiştin ama bugün çok güçlüler. Neden şimdi? Ve bir rüya. Neden bu rüyayı şimdi gördün? Eric'le konuşacağımı söylemiştim sana ve dün onunla akşam yemeği yedim. Ve... Eric ve rüya arasında bağlantı kurmam gerektiğini ima eden o sinir bozucu duraklamalarından birindeydi yine. Bu adamdan yalnızca bir kez söz etmiş, karısının 10 yıl önce öldüğünü ve onunla yasla ilgili bir konferansta tanıştığını söylemişti. Ve benim söylemekte olduğum her şeyi doğruladı. Jack'in ölümünün üstesinden gelmem konusunda sizin son derece hatalı olduğunuzu söyledi. Ölümün üstesinden gelemezsin. Asla kurtulamazsın ölümün etkisinden. Eric'in yeni bir karısı ve 5 yaşında bir kızı var. Ama yarası hala kanıyor. Her gün ölmüş karısı hakkında konuşuyor. O beni anlıyor ve inanıyorum ki bunu yalnızca yaşamış olanlar anlayabilirler. Dışarıda sessiz bir yeraltı topluluğu var. Yeraltı topluluğu mu? Diye sözünü kestim. Gerçekten tanıdığınız insanlar, bütün hayatta kalanlar, yasta olanlar. Bunca zamandır Jack'ten kopmam, hayata dönmem, yeni bir aşk bulmam için ısrar ediyorsun. Bunların hepsi bir hata. Senin gibi hiç kayıp yaşamamış olanların kendinden hoşnutluklarının doğurduğu bir hata. Yani yalnızca yaslı olanlar yaslıları tedavi edebilirler, öyle mi? Bunu yaşamış olan birisi yapabilir. Bu konuyu bu alana girdiğimden beri duyuyorum diye patladım. Yalnızca alkolikler alkolikleri tedavi edebilir, öyle mi? Ya da uyuşturucu bağımlıları uyuşturucu bağımlılarını ve anoreksiyayı tedavi etmek için de yeme bozukluğun olması ya da duygulanım bozukluklarını tedavi etmek için depresif ya da manik olman gerekiyor, öyle mi? Şizofreniğin şizofreniyi tedavi etmesini ne istiyorsun? Irene beni nasıl harekete geçirmesi gerektiğini biliyordu. Beni en çok kızdıran şeyleri bulup dikkati ona çevirmek gibi esrarengiz bir becerisi vardı. Oo, hayır, bunu yapma diye karşılık verdi. Redcliffe'deki tartışma ekibinin kaptanıydım ve bu stratejiyi çok iyi biliyorum. Saçmalığa indirgeyerek çürütme. Ama işe yaramayacak. Kabul et. Söylediklerinde gerçek payı olduğunu biliyorsun. Hayır, kabul etmiyorum. Terapistlerin eğitimini tamamen gözden kaçırıyorsun. Benim alanımdaki eğitim tamamen bununla ilgili. Hassasiyet, eş duyum kazanmak, diğerinin dünyasına girebilmek, hastanın yaşadıklarını yaşayabilmek. İyice sinirlenmiştim ve geri çekilmemeyi öğrenmiştim. Duygularımı serbest bıraktığımda çok daha iyi çalışabiliyorduk. Irene ofisime konuşamayacak kadar depresif bir şekilde gelebiliyordu. Ama dalaşmaya başladığımızda kaçınılmaz bir şekilde canlanıyordu.